Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 25.
Bu sözlerden sonra villadan ayrıldı. Kiralık arabasını her zaman birkaç yüz metre uzaklıkta iki sokak ötede park ediyordu. Villadan dışarıya adım attığında her zamanki gibi ayakkabısını bağlamak için yere çömeldi. Bu şekilde fark ettirmeden caddeyi kolaçan edebiliyordu. 200 metre kadar ileride bir türlü çalışmayan motosikletini çalıştırmaya çalışan genç bir kız dışında kimseyi göremedi. Kız buralıydı. Üzerinde saçlarını ve yüzünün yarısını örten jilbah vardı. Yine de hatta bir kadının motorlu taşıt kullanmasının yakışıksız olduğunu düşündü. Arkasını döndü ve arabasına doğru yürüdü. Tekleyen motosikletin sahibi kız öne doğru eğilerek öndeki direksiyona asılı duran sepetin içine konuştu. Kusursuz İngilizcesi bunu Cheltenham Kızlar Koleji'nde öğrenmiş olduğunu düşündürüyordu. ''Firavun faresi bir, harekete geçti.'' dedi. Kipling'in deyimiyle büyük oyuna ya da CIA'den James Jesus Angleton'ı tanımlamasıyla duman ve aynalardan ibaret dünyaya dahil olan herkes bir görüşte birleşir. Bu da en büyük düşmanın ÖHA olduğudur. Pek çok gizli operasyon hiç kuşkusuz ihanet ya da akıllı karşı casusluktan çok önceden hesaplanamayan acemilikler yüzünden başarısızlığa uğramıştır. Az kalsın kazaya operasyonu da bu nedenden dolayı sona erecekti. Hem de herkes bu yeni işbirliği havasına fazlaca kapılıp yardımcı olmaya çalıştığı için. Birleşik Arap Emirlikleri ve Arap Denizi üzerindeki iki Predator tarafından çekilen fotoğraflar, Tomb Raid'den ne anlama geldiklerini tam olarak bilindiği Edsel'e ve İngilizlerin rutin bir hava gözlemi isteğinde bulunmuş olduklarının düşünüldüğü Tampa, Florida'daki Birleşik Devletler Ordusu'na bağlı CENTCOM'a aktarılıyordu. Martin dışarıda soğukta olduğunu bilen kişi sayısının 12'yi geçmemesi konusunda ısrar etmişti ve bu sayı henüz 10'du ve bu 10 kişiden hiçbiri Tampa'da değildi. Predator'ların Arap emirlikleri üzerinde çektikleri resimlerde çok sayıda Arap, Arap olmayan araba, taksi, liman ve ev bulunuyordu. Bu kadar çok insanın kimliğinin tek tek araştırılması olanaksızdı. Ancak Rasha adlı Arap yelkenlisiyle kaptanı tanınıyordu ve limanda demirliyken onu ziyaret eden herkes önemli olabilirdi. Ne var ki tekneye neredeyse sayılamayacak kadar çok kişi inip biniyordu. Tekneye yük getirenler ya da yük indirenler, yakıt ikmali yapanlar, gıda temin edenler. Güverteyi yıkayan ummanlı tayfa yoldan gelip geçenlerle sohbet ediyordu. Turistler akın akın tik ağacından yapılmış bu geleneksel ticaret gemilerini görmeye geliyorlardı. Beyaz diş daş giymiş, beyaz örtülü, sinek kaydı tıraşlı genç bir Arap, Faysal bin Selim'le sohbet eden çok kişiden yalnızca bir tanesiydi. Edsel'in operasyon merkezinde El-Kaide yandaşı olduğu bilinen ya da olması muhtemel kişilere ait binlerce fotoğraf vardı ve dönüşümlü olarak uçan Predator'lar tarafından aktarılan fotoğraflardaki yüzler elektronik olarak bunlarla karşılaştırılıyordu. Doktor El-Hattab'ın fotoğrafı kırmızı uyarı ışıklarının yanmasına neden olmadı. Çünkü kimliği bilinmiyordu. Bu nedenle Edsel onu dikkate almadı. Böyle şeyler her zaman olabilirdi. Rasha'yı ziyaret eden ince uzun Arap Tampa'da da alarmları devreye geçirmedi. Ne var ki ordu nezaket olsun diye fotoğrafları Maryland Fort Meade'deki NSA'ya ve Washington'daki casus uydulardan bilgi toplayıp bunları değerlendiren Uluslararası Gözleme Ofisi'ne gönderdi. NSA bu fotoğrafları işbirliği içerisinde bulunduğu İngiliz makamlarına, Cheltenham'daki iletişim merkezine, onlar da titizce inceledikleri halde El-Hattab'ı gözden kaçırdıkları bu fotoğrafları MIS adıyla bilinen İngiliz Güvenlik Servisi'nin parlamentonun hemen arkasındaki merkezi Thames House'a iletti. Burada üstlerinin dikkatini çekmek isteyen genç bir görevli Rasha'yı ziyaret eden herkesin yüzünü tek tek veri bankasındaki yüzlerle karşılaştırdı. Fotoğraflardaki kişilerin kimliğinin yarı karanlıkta ellerinde büyüteçlerle kumlu fotoğraflar üzerine eğilmiş yetenekli ajanlarca ortaya çıkarılmaya çalışıldığı dönemler çok da eskiye dayanmamaktadır. Burada yanıtlanması gereken iki temel soru vardır. Fotoğraftaki adam, kadın kim? Onu daha önce hiç gördük mü? Bu yalnızlık dolu bir maceraydı ve bir yüz bilimcisinin fotoğraftaki yüzü 5 yıl önce Vietnamlı diplomatlar için Delhi'de verilen bir kokteylde görmüş olduğunu hatırlayacak ve bu nedenle fotoğraftaki adamın KGB ajanı olduğu sonucuna varacak 6. hisse edinmesi yıllar süren zahmetli bir uğraşı gerektiriyordu. Sonra bilgisayar çağı başladı ve insan yüzünü 600'ü aşkın parçaya ayırıp kaydeden bir program geliştirildi. Bu ölçümlerle dünya üzerindeki her yüzün kime ait olduğu ortaya çıkarılabilir. Belki göz bebeklerinin arasındaki mikronuna kadar kesin mesafedir ya da kaşlarla burun ucu arasındaki burnun 7 noktada ölçülen genişliğidir. Yalnızca dudaklar için bile 22 farklı ölçüm bulunmaktadır. Sonra bir de kulaklar. Ah şu kulaklar, yüz analistleri kulaklara bayılırlar. Her bir kıvrım, her bir eğim, her bir kırışıklık, her kulak memesi farklıdır. Aynı insanın sağ ve sol kulakları da özdeş değildir. Estetik cerrahlar bunu görmezden gelirler. Ancak yetenekli bir yüz analistine iki kulağın iyi görüldüğü bir fotoğraf verildiğinde bu kulakların kime ait olduğunu yanılgıya düşmeden söyleyecektir. Bilgisayarın veri bankası Edsel'de kayıtlı olan fotoğraf listesinden çok daha kapsamlıydı. Bu listede politik görüşleri belirsiz olan suçluların da resimleri bulunuyordu. Çünkü bu tür suçlular yeterince para aldıklarında hiç çekinmeden teröristlere hizmet edebiliyorlardı. Veri bankasında yasal ya da yasal olmayan, sonradan Müslüman olmuş ya da olmamış göçmenlerin de fotoğrafları bulunuyordu. Bunun yanı sıra gösterilere katılmış, pankart açarak ya da slogan atarak, yürüyüş yaparak, gizli kameraların önünden geçmiş binlerce kişinin fotoğrafı vardı. Ve veri bankası yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmıyordu. Kısacası veri bankasında dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 milyon fotoğraf bulunuyordu. Bilgisayar Russia'nın kaptanıyla konuşan adamın yüzünü parçalara ayırdı. Eğimli bakış açısını adamın Abu Dhabi havaalanından kalkmış olan bir uçağa bakmak için başını kaldırdığı fotoğrafla bütünledi. Ve 600 farklı ölçüm yaptıktan sonra veri bankasındaki yüzlerle karşılaştırmaya başladı. Çok hızlı bir bilgisayar olmasına karşın bir sonuca varması yine de bir saat sürdü. Ama sonunda onu bulmayı başardı. Bu yüz 11 Eylül olayından hemen sonra bir camide toplanan ve konuşmacının söyledikleri karşısında zafer çığlıkları atan bir kalabalığın arasında yer alıyordu. Konuşmacı Ebu Katada adıyla tanınan, İngiltere'de yaşayan fanatik bir El-Kaide taraftarıydı ve 2001 yılının o Eylül gününde hitap ettiği kalabalık El-Muhacirun adlı cihat yanlısı radikal bir grubun üyeleriydi. Genç görevli üniversite öğrencisinin ekranda beliren fotoğrafını basarak şefinin yanına gitti. Fotoğraf oradan yukarıya MI5'in muhteşem kadın şefi Eliza Manning'in Buller'a iletildi. Genç görevlinin El-Kaide'nin İngiltere şefini keşfetmiş olduğunu o sırada henüz kimse bilmiyordu. Biraz zaman aldı ama bir süre sonra ekranda verilere uyan ikinci bir fotoğraf belirdi. Bu fotoğraf aynı adamı bir Amerikan üniversitesinde akademik törenle doktora titri alırken gösteriyordu. Adamın adı Ali Aziz El-Hattab'dı. Birmingham'daki Aston Üniversitesi'nde çalışan İngilizleşmiş bir akademisyendi. Otoritelerin elde ettikleri bilgilere göre karşılarında ya gerçek kimliğini saklamakta son derece başarılı bir terörist ya da öğrencilik yılları sırasında radikal politikayla uğraşmış bir man kafa bulunuyordu. İkinci kategoride yer alan bütün insanları tutuklamaya kalksanız polisten çok mahkum olurdu. Kesin olan bir şey varsa o da caminin önünde görüntülendiği o günden sonra radikallerin yanına bir daha hiç uğramamış olduğuydu. Öte yandan günün birinde aklı başına gelmiş bir man kafayı Abu Dhabi'de Russia'nın kaptanıyla konuşurken de göremezdiniz. Demek ki birinci kategoriye dahildi. Tersi kanıtlanana dek o görev zamanının gelmesini pasif olarak bekleyen bir El-Kaide teröristiydi. Gizli soruşturmalar sonucunda adamın İngiltere'ye döndüğü ve yeniden Aston'daki laboratuvar çalışmalarının başına geçmiş olduğu öğrenildi. Soru şuydu, adamı hemen tutuklamak mı iyi olurdu, izlemeye devam etmek mi? Sorun havadan çekilmiş gizli fotoğrafların tutuklanması için kullanılamayacak olmasıydı. Bu nedenle kaça mal olursa olsun akademisyenin sürekli gözetim altında tutulmasına karar verildi. Doktor Hattab'ın bir hafta sonra Basra Körfezi'ne gitmek üzere uçakta yer ayırtması üzerine bu konuda şüpheler dağıldı. Ve SRR, Özel Teşhis Birliği, Special Reconnaissance Regiment devreye geçirildi. İngiltere uzun yıllardır dünyanın en iyi iz sürme birimlerinden birisine sahipti. Daha önceleri bu birim 14. Haber Alma Birliği ya da Detachment ya da daha da kısa The Det olarak bilinirdi. Mike Martin 1988 yılında Kuzey İrlanda'da bu birimde görev yapmıştı. Aşırı gizlilik içerisinde çalışan bu birim, SAS ve SBS'nin aksine aşırı sert savaşçılardan oluşmamaktadır. Bu birimdekilerin yeteneği fark ettirmeden ve büyük beceriyle dinleme aygıtları yerleştirmek, uzak mesafeden fotoğraflar çekmek, dinlemek ve izlemekti. Kuzey İrlandalı IRA'ya karşı son derece başarılı çalışmaya devam ediyordu. SAS pek çok defa The Det'in sağladığı bilgiler sayesinde terörist saldırı birimlerini tuzağa düşürerek elimine etmeyi başarmıştır. Diğer birimlerden farklı olarak The Dead sıklıkla kadın ajan görevlendirirdi. İzleme görevlerinde kadınlar çok daha zararsız görünürler ve kimsenin onlardan korkusu olmaz. Oysa sağladıkları bilgiler onlardan korkulması için yeterince önemli bir nedendir. 2005 yılında İngiliz hükümeti The Dead'i büyütmeye ve yükseltmeye karar vererek SRR'ye dönüştürdü. Kuruluşu onuruna birliğe komuta eden general dahil olmak üzere herkesin ancak belden aşağı fotoğraflarının çekilebildiği bir geçit töreni düzenlendi. Genel merkezinin yeri gizlidir. Zaten büyük gizlilik içerisinde çalışan SAS ile SBS'nin yanında SRR adeta görünmezdir. Ancak Dame Eliza onlardan destek istedi ve istediğini elde etti. Doktor Hattab Londra Heathrow Havalimanı'nda Dubai uçağına binerken 300 yolcunun arasına 6 SRR üyesi de karışmıştı. Bunlardan biri Kuveytli'nin arka sırasına yerleşmiş olan genç bir muhasebeciydi. Bu sadece bir gölgeleme operasyonu olduğundan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı özel kuvvetten yardım istememek için hiçbir neden yoktu. Dünya Ticaret Merkezi bombacısı Mervan el-Şeyhi'nin BAE'den geldiği anlaşıldığından ve dahası Beyaz Saray'ın Katar'daki El Cezire televizyon istasyonunu bombalama eğiliminde olduğu haberi sızdığından beri en başta özel kuvvetin merkezinin bulunduğu Dubai olmak üzere BAE İslami radikaller konusunda son derece hassas davranmaya başlamıştı. Böylece uçak indiğinde iki kiralık araba ve iki kiralık motosiklet SRR ekibi için hazır bekliyordu. Yanında yalnızca küçük bir çanta olduğundan Doktor Hattab'ın uçaktan iner inmez havalimanından ayrılacağını düşünüyorlardı. Ancak bu konuda boşuna endişelenmişlerdi. O küçük bir Japon arabası kiralarken pozisyon almak için yeterince zamanları oldu. Önce onu havaalanından Russia'nın Gvador'dan döndükten sonra demir atmış olduğu limana dek izlediler. Bu defa geminin yanına yaklaşmayıp Bin Selim onu görene kadar yaklaşık 100 metre ötede arabasının yanında durup bekledi. Birkaç dakika sonra Raşa'nın güvertesinin altından kimsenin tanımadığı genç bir adam çıktı. Kalabalığı yararak Kuveytli'nin yanına gitti ve kulağına bir şey fısıldadı. Bu Vaziristan dağlarındaki adamın yanıtıydı. El Hattab adamın söylediklerini şaşkınlıkla karşıladı. Sahil yolunun yoğun trafiğinde Acman ve Ummül Kayveyn'i geçip Resul Hayme'ye doğru ilerledi. Oraya vardığında Hilton Oteli'ne yerleşip üzerini değiştirdi. Bu onu izleyen ve SRR ekibine dahil olan 3 kadının da son derece işine geldi. Bu sayede onlar da çabucak kadınlar tuvaletine girip üzerlerine her şeyi gizleyen jilbabı giymek ve arabalarına dönmek için yeterince zaman bulmuş oldular. Doktor Hattab üzerinde diş taşı ile geri geldi ve arabasına binerek kent boyunca ilerlemeye başladı. Bunu yaparken olası takipçilerden kurtulmak amacıyla sık sık ani manevralar yaptıysa da bunda başarılı olamadı. Basra körfezi kadınlı erkekli sürücüleri olan scooterlarla doluydu ve hepsinin de giysileri aynı olduğundan bütün sürücüler birbirine benzer. Görevi aldıkları ilk günden itibaren ekip elemanları her 7 emirliğin yol haritalarını dikkatle incelemişler, tüm ana yolları beyinlerine kazımışlardı. Böylece onu villaya kadar izlediler. Doktor Hattab suçsuz olabileceği ile ilgili son kuşkuları da atlatma manevralarıyla tam olarak yok etmeyi başarmıştı. Suçsuz bir adam böyle davranmazdı. Geceyi villada geçirmeyerek Hilton Oteli'ne geri döndü ve kadın SRR ajanı da onu izledi. Üç erkek ajan villayı gece boyu gözetleyebilecekleri tepelik bir alana yerleştiler. Ne var ki villaya giren çıkan olmadı. İkinci gün durum daha da farklıydı. Villaya ziyaretçiler gelmeye başlamıştı. Gözetleyicilerin bu ziyaretçilerin yeni bir pasaport ve giysiler getirdiğini bilmelerine olanak yoktu. Arabalarının plaka numaraları derhal kaydedildi. İçerinden bir tanesi daha sonra bulunup tutuklanacaktı. Üçüncü ziyaretçi berberdi ve onun da izi bulunacaktı. İkinci günün sonunda El Hattab son defa evden dışarıya çıktı. Bu, yolda biraz ötede scooter'ının başında durmuş Katie Sexton'ın arkadaşlarına hedef kişinin harekete geçtiğini bildirdiği andı. Kuveytli akademisyen yokluğunda dinleme aygıtlarının yerleştirilmiş olduğu Hilton Oteli'ndeki odasından ertesi sabah için Dubai'den Londra'ya gidecek uçakta kendisine bir yer ayırttı. Ekip Birmingham'a varana dek fark ettirmeden onu takip etti. MI5 müthiş bir iş başarmıştı ve bunun da farkındaydı. Durum son derece gizli kanallar üzerinden İngiliz gizli servisinden yalnızca 4 kişiye aktarıldı. Bunlardan biri Steve Hill'di. Predator'ın pozisyonu değiştirilerek Resul Hayme'nin çöle bakan semtlerinden birinde bulunan villanın üzerine getirildi. Londra'da sabahın erken saatleri, körfezde ise akşamüstüydü. Predator yalnızca eve giren temizlik ekibini ve baskın timini görebildi. Emirliklere bağlı özel kuvvetini hiç zaman kaybetmeden bir baskın timini göndermesini engellemek için çok geç kalınmıştı. Komutanları Dave de Forest adında eski bir İngiliz subayıydı. Yakın dostu olan Dubai'deki SIS temsilciliğinin başkanı onunla yıldırım hızıyla bağlantı kurmuş ve kimliği bilinmeyen, diş bileyen bir komşunun ispiyonlaması sonucunda müthiş bir balık yakalamak üzere oldukları haberi çabucak yayılmıştı. İki temizlikçi kadın hiçbir şey bilmiyorlardı. Bir temizlik şirketi tarafından gönderilmişlerdi. Paraları peşin olarak ödenmişti ve anahtarlar onlara gönderilmişti. Neyse ki işleri henüz bitmemişti. Süpürdükleri bir pislik yığınının içinde siyah saç ve sakal tutamları buldular. Bunun dışında burada kalan adamlar hakkında hiçbir iz bulamadılar. Komşular penceresiz bir minibüs görmüşlerdi ancak plaka numarasını kimse hatırlamıyordu. Çalıntı olduğu anlaşılan minibüs çok geçmeden bulundu. Ne var ki çok geç kalınmıştı. Terzi ile berberin sorguları daha verimli geçti. Bildikleri her şeyi anlatmakta hiç tereddüt etmediler. Ancak ellerinden evde bulunan 5 kişiyi tarif etmekten başka bir şey gelmedi. Hattab zaten biliniyordu. Adı yerel kuşkullar listesinde bulunan Süleyman'ın kimliğini vesikalık bir fotoğraf aracılığıyla ortaya çıkarmayı başardılar. İki emir eriyle ilgili ipuçları ise kimliklerinin anlaşılması konusunda hiçbir işe yaramadı. Körfez Arabı olan terzi de berber de acmanlıydı ve her ikisi de sıradan birer iş sahibiydi. Mükemmel Arapça konuşan De Forest özellikle 5. adam üzerinde yoğunlaşmıştı. SIS temsilciliğinin şefi de yanında duruyordu. Odada bulunan hiç kimsenin Afgan konusunda bir bilgisi yoktu. Yaptıkları tek şey evde bulunan kişilerin tariflerini alıp bilgileri Londra'ya aktarmaktı. Herhangi bir pasaport hakkında da bir şey bilmiyorlardı. Çünkü bu işte Süleyman tek başına ilgilenmişti. Uzun, siyah saçlı ve sakallı iri yarı bir adamdan söz ettiklerinde Londra'dakilerin neden çıldırma aşamasına geldikleri konusunda hiçbir fikirleri yoktu. Onun hakkında verebildikleri tek bilgi saç ve sakal tıraşı olduğu ve üzerinde muhtemelen gri renkli moher bir takım elbise bulunduğuydu. Berber ve terziden elde edilen bu son bilgiler Steve Hill, Marek Gumiyeni ve Edsel'deki ekibin büyük bir coşkuya kapılmasına yol açmıştı. Araplar adamlarına onur konuğu muamelesinde bulunmuşlardı ve görünüşe göre onu bir yolculuğa hazırlamışlardı. Cesedi Basra Körfezi'nin herhangi bir yerinde fayansların üzerinde yatmıyordu. Edsel'de bulunan Michael McDonald's ile Gordon Phillips sevinmesine sevinmişlerdi ama kafaları soru işaretleriyle doluydu. Ajanlarının bütün sınavlardan başarıyla geçtiğini ve gerçek bir cihadi olarak kabul edildiğini artık biliyorlardı. Ancak Stingray hakkında bir şey bulabilmiş miydi acaba? Bütün bu harekatın tek amacı bu değil miydi? Şimdi nereye gidiyordu? Onunla bağlantı kurabilecekler miydi? Ne var ki ajanlarıyla konuşmaya başarabilselerdi bile onlara yardımcı olamazdı. O da hiçbir şey bilmiyordu. Ve Countess of Richmond'ın Singapur'da jaguarları indirmek üzere olduğunu da kimse bilmiyordu.
Ayrım sonu.